Biz bu haftalar boyunca Vahi kitabını çalışmaktayız. 10 vaaz olacak. 7.sine geldik şimdi. Az kaldı yani. Ve bugün Vahi bölümünün 16. bölümünü işleyeceğiz beraber. 7 tas. Ve burada sormak istediğimiz soru bu. Kötülük nereden geliyor? Yani bu
kötü şeyler varken kötülüğün kaynağı nedir? Nereden geliyor? Ve evet. Ve Vahiy kitabı boyunca aslında çeşitli cevaplar veriliyor. Çünkü bu çok büyük bir soru. Aslında bir soru değil. Ve yedi borazan perspektifinden hatırlarsınız. Başımıza gelen her zorluk ya da acı aslında bir uyarı. Yani bizi yola getirecek bir terbiyedir Tanrı'dan. Yani işte hala tövbe vaktimiz var. Son çalıştığımız bölümde geçen hafta iblisi gördük. İblisi çalıştık. Ve ne kadar kötü olduğunu biraz gördük. Ve iblisin işlevini dünyada onun adına yürüten bu antikrist ruhuna da baktık. Yani kuruluşlar olabilir, kişiler olabilir, dünya sistemi. Ama bugün yedi tas konusuna geldiğimiz zaman bu bize başka bir bakış açısı sağlayacak. Yani kötülük nereden geliyor ve onun karşılığı, onun çözümü nedir? Ve buna bakacağız. O zaman dua edeceğim. Sonra Tanrı'nın sözünü açacağız beraber. Rab, gerçekten İyi ki dünyamıza girdin, acılarımıza ortak oldun, öğretiş verdin. İyi ki çarmıhta bizim uğrumuza öldün. İyi Rab ki üçüncü günde ölümden zaferli olarak dirildin. İyi ki göğe çıktın ve krallığını başlattın. İyi ki kutsal ruhunu bize verdin. Şimdi gel kutsal ruh. Lütfen bizim öğretmenimiz ol, bizim yüreklerimiz ol, konuştuğumuz gibi. Bizi tuzaklardan uzak tut, bizi doğru yola getir. Gel kutsalım, her birimizin yüreğinde şimdi çalış. Yüreklerimizi de kulaklarımızla açıyoruz. Senin sözlerini duymak üzere. Rica edinler. Amin. Vahiy 15, ayet 5. Okuyacağım. Bundan sonra gökteki tapınağın, yani tanrıçlık çadırının açıldığını gördüm. Yedi bellayı taşıyan yedi melek, temiz, parlak, keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktı. Şimdi bu melekler kâhinlik kıyafeti görüyorlar. Eski anlaşmadaki kâhinin kıyafetini bunlar görüyor. Dört yaratıktan biri yedi meleğe sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. Yedi meleğin yedi belası sona erinceye de kimse tapınağa giremedi. Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe gidin Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın dediğini işittim. O zaman burada yedi melek var ve bunlar kâhinlik kıyafetleri diyorlar ve onların ellerinde yedi böyle büyük altından tas ya da kase var. Ve bu taslar Tanrı'nın öfkesiyle dolu. Diğer bir deyişle diyor ki belalarla dolular. Ve bunlar birazdan yeryüzünün üzerine dökecekler. Neden? Ve bu mecaz, bu resimler eski anlaşmanın neresinden geliyor? Çünkü Vahiy'deki bütün imgeler, görüntüler aslında yeni anlaşmadan türeniyor. Aslında yeni anlaşmada kâhinler bu kaseleri kanla dolu olarak sunağın üzerine dökmüşlerdi yeni defa. Ya da tapınağı arındırmak için, kutsamak için, kutsallaştırmak için tapınağın çeşitli yerlerinin üzerinde ve sunağın üzerine dökmüşlerdi. Tamam, o zaman burada aslında söz konusu ne? Bir kutsama, kutsallaştırma, kötülükten arındırma. aynı zamanda eski anlaşmada cüzamlı hastalıkla yaşayan biri varsa o kâhine gelecekti. Kâhin onu bu kaselerden kanla 7 kez bu kanla serpecekti. Yani simgesel bir şekilde onu iyileştirmek için. Tamam mı? Ve ondan sonra adam iyileşecekti. Zaten Naman'ın hikayesini biliyorsunuz. İkinci krallardan. Naman Elisha peygambere geliyor. Bu adam cüzamlı. Elisha ona diyor ki ırmağına gidin. Orada 7 kere yıkayın ve temizleneceksiniz. Ve görüyoruz ki onu yapıyor. Ve diyor ki yeni doğmuş bir bebek gibi teni tertemiz oldu. Sıfırlandı. Yani fabrika ayarlarına döndü. Tamam mı? Yani yeni bir başlangıç. O zaman buradaki resim bu. Ama sadece sünnatta yani sadece insanlarda değil. Bu melekler, bu kutsal kâhinler, bu taslak yeryüzünün evrenin kainatının üzerine dökecekler. Her şeyi arındıracaklar. Kötülükten temizleyecekler. Neden peki? Çünkü kral gelecek. Krallığını kuracak. Bizim İngiltere'den Prince Charles ve Prince Harry birkaç hafta sonra Çanakkale'ye geliyorlar. Bu anma töreni için. 100 yıllık anma töreni için. Umarım hakaret sayılmıyor. Yani kraliçe gelemedi. O zaman Prince Charles gönderdik. Yapacak bir şey yok. Ama işte muhtemelen onlar Çanakkale'ye gelmeden önce Çanakkale Belediyesi baya bir çaba sarf edecek. Her şeyi temizlemek için, yeniden boyamak için değil mi? Neden? Çünkü onu onurlandırmak için de kendilerini utandırmamak için. Yani o gelecek diye temizleyecekler, her şeyi hazırlayacaklar. Ve bence böyle bir prens için ya da kral için her nereye giderse bu taze kokusunun, taze boyanın kokusunu alacak değil mi? Çünkü nereye giderse bu yapılıyor. Ali abi bana bir örnek anlattı. Askerlikte dedi ki bir denetleme olacağı zaman işte general mı gelecek? Bütün askerlere yeni hiç kullanılmamış kıyafetler dağıtıyorlardı. Tamam mı? O zaman orada herkes tertemiz duruyor. General geliyor. Oh çok güzel, çok temizsiniz. Sonra başka bir yere gidecek. Onlar işte alıyorlar. Oraya gönderiyorlar. Aynı kıyafetler. Oradakilerde giyiniyorlar. Oh tertemizsiniz ya. Yani sürekli general aynı kıyafetler görüyor. Tamam mı? Ama yani öyle bir birinin geleceği zaman bir hazırlanma var. Bir temizlenme var. Ve görüyoruz ki aslında Tanrı krallığını yeryüzümüzde kuracaktır. Yani sürekli diyoruz, kutsal kitapta bir göklerde uçan, işte lir çalan, bebek bezle sarılmış, bedensiz bir gelecekten bahsetmiyor. Lay lay long diye söyleyeyim. Öyle bir geleceğiz istemiyorum açıkçası. Ve burada da yok. Yani burada diyor ki, yeryüzünü tamamen yenileyecek Tanrı. Kötülüğü tamamen yok edecek ve burada yenilenmiş bir yeryüzünde onun krallığında yaşayacaksınız. Ve zaten bunu ikinci Petrus'ta okuyoruz. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yenilenmiş gökleri, yenilenmiş yeryüzünü bekliyoruz. Ve o yüzden buradaki konu aslında bu. Bu yedi tas Tanrı'nın öfkesiyle, Tanrı'nın yargılarıyla, cezalarıyla yeryüzüne dökülecek ki yeryüzü kutsal olsun. Artık kötülük değilsin. Yani Tanrı burada yeni krallığını kurmak istiyor. Kutsal bir ev olsun. Ve biliyorsunuz mesela çamaşır suyu aslında öldürücüdür içersen. Neden? Çünkü kir ne kadar kötüyse temizleyici o kadar güçlü olması lazım. Ve görüyoruz ki
yeryüzümüz, insanlık çok kirli.
O zaman Tuhan biraz daha önüm dönecek burada.
Dezenfekte edecek. Bizi bu cüzamdan değil, günah hastalığından temizleyecek.
Ki aramızda yaşasın.
Tuhan'ın kurtuluş planı, temizleme planı kurtuluyor.
Kıbrıs'ta her hasatın sonunda bütün tanrıları yakıyorlar, ateşe veriyorlar. Yani yılanları kaçırmak için ve yani oradaki toprağı yeniden işleyen bir çözüm, nitrojenleştirmek için.
Ve böyle bir resim bu aslında.
O zaman konuya gireceğiz. Çünkü bu yedi, hep görüyoruz burada yedi sayısı çok önemli kitapta. Ve Tanrı dünyayı altı günde yarattı. Yani birinci gün işte evreni yarattı. Sonraki gün yeryüzü, sonraki gün işte sonra güneş geliyor, sonra toprak temizliyor. Ve altıncı günde insan yarattı. Ve aslında bu sıra yaratılış sırasına benziyor. Yani birinci tas şey kaynak çizimde biliyoruz. Sonra işte deniz, sonra insan olur. O zaman burada görüyoruz ki Tanrı bütün evreni temizlemek istiyor. Neden? Çünkü evrene kötülük getiren kimdir? Biz. Ha, o zamana kadar yaratı iyi diye ilan ediyor. Yaratı iyi diye ilan ediyor. Sonra insanoğlu geliyor. Çok iyi diye ilan ediyor. Çünkü en ayrıcılıklı yerde bizdik. Ama biz günaha düştük. Yani işte kuzular, hayvanlar, dağlar günaha düşmedi. Biz günaha düştük. Sonra bizden bütün evrene yayıldı. Her şey ilan ediyor bizim yüzümüzde. Açıkçası Vahiy kitabı okudukça insan ırkından utanmaya başlıyorum. Çünkü burada melekler itaatkar. İşte bu 24 ihtiyar sürekli yüzüstü kapanıyorlar Tanrı'nın önünde. Ama burada yani işte kirlilik getiren biziz. O zaman Tanrı her şey temizleyecek ama önemli olan insanın yüreğinin icabına nasıl bakacak. Ve buna da bakacağız. O zaman bakıyoruz şimdi birinci tas. Birinci melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerine acı veren iğrenç yaralar oluştu. Bazı insanlar Mesih'in kurtarışını kabul etmezler. Tam tersine dünyaya sıkı sıkı tutunuyorlar. Ve diyor ki aslında onların hak ettikleri akıbetler olacaktır. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Üçüncü melek tasını ırmaklara su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işitti. Var olan, var olmuş olan kutsal Tanrı bu yargılarına adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Sunaktan gelen bir sesin, evet her şeye gücü yeten Rabbim'dir. Yargıların doğru ve adildir dediğini işitti. Şimdi bu grup niçin cezalandırılıyor? Çünkü imanlılara zulmettiler. Ve aslında Tanrı çok net bir şekilde defalarca diyor ki, benim halkıma dokunan ana dokunuşum. Ve Pavlos bir gün gökten gelen bir ses duydu. Dedi ki bana niye zulmediyorsun? Ve o dedi kimsin? Sana zulmetmiyorum. Sadece bu Hristiyanlara zulmediyorum. Ama Tanrı diyor ki benim halkıma dokunan bana benimle uğraşmış olur. Tamam, çünkü o bize sahip çıkıyor Tanrı. O zaman bu bize teşvik edici bir şey oluyor aslında. Ya biliyorum, yani bazılarınız işte iş arkadaşlarınızdan olsun, tanıdıklarınızdan olsun, işte acı çekiyorsunuz, sıkıntı çekiyorsunuz. Burada diyor ki Tanrı adil, bekleyin kardeşler. Çünkü bir gün o cezalandırılacak. Ve Yeşaya'dan gelen bir ayet okuyorum burada, 51-22. Egemenin Rab, kendi halkını savunan Tanrı diyor ki, seni sersemleten kaseyi, gazabımın kasesini elinden aldım. Bir daha sen içmeyeceksin ondan. onu sana eziyet edenlerin eline vereceğim. Onlar ki sana yere yatıta üzerinizden geçerim dediklerinde sırtını toprak yol etsin. Yani imanların üstüne basarak yaşayanlar bu kaseyi alacak. Anladınız mı şu ana kadar? Dördüncü melek, ayet 8. Tasını güneşe boşaltıp bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıya kapıldılar. Bazı İngiliz bunu istiyorlar. Abi güneşlense. Kıpırtalılar diyorlar. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yüceltileceklerine onun adına hükmettiler. Yani hala adam olmuyorlar. Olmayacaksa olmuyor. Akıllanmayacak akıllanmıyor. Dayak yiyip yiyip ayağa kalkıp dikenen adamlar var ya. Yani dayağı doymaz var. Öyleyiz aslında insanoğlu olarak. Güneş tarafından yakılmak kutsal yazılarda Tanrı'nın öfkesine uğramak için başka bir mecaz. Yani işte orada güneş yani işte burada. Vav! Tamam ama aslında haklı olarak biz yakılacağız onun öfkesinden. Ama hamdolsun ki çarpıkta Mesih bizim için bir insan kalkan gibi oldu. Bizim yerimize geçti. Çarpıkta o Tanrı'nın gazabına uğradı ve öldü. Ve biz onun gölgesinde, çarpığın gölgesinde saklanıyoruz. O gölgede aslında Tanrı'nın cezasından kurtuluyoruz. Müjdemiz bu değil mi? O zaman ne yapacağız? Mesih'in arkasından saklanalım kardeşler. Bu kadar. Ayet 10. Beşinci melek tasının canavarın tapısından boşaldı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Istırap ve yaralarından ötürü göğün tanrısına küfrettiler. Yaptıklarından tövbe etmediler. Şimdi burada canavarın taktı, geçen hafta gördüğünüz gibi Mesih'e karşı diklenen herhangi bir sistem, ister siyasi olsun, ister ekonomisi olsun. İblisi bedenleştiren herhangi bir rejim eninde sonunda yıkılacak. Yani komünizm geldi gitti, Roma geldi gitti. Naziler geldi gitti. Yani herhangi bir rejim gelecek gidecek. Tanrı devam edecek. Ama gene tövbesiz ve Tanrı'ya küfreden insanoğluyu burada görüyoruz. Hala Tanrı'ya suçluyorlar. Acaba bu olup biten de benim bir suçum var mıydı diye sormuyorlar. Ve biz de buna dikkat etmeliyiz. Yani bazen başımıza bir şey olunca ama muhakkak başka birinin suçudur diye söylüyoruz. Kabul etmiyoruz suçumuzu. Yani aslında insanlık gibi böyle nankör, dik başlı, inatçı, kibirli bir yaratık var mı? Yok. Biz öyleyiz. Bir adam bir uçak kazasından mucize bir şekilde kurtuldu haberlerde çünkü. Ve sonra raportajda işte duyduklarını, yaşadıklarını anlatıyoruz. O uçak düştü, herkes öldü, bu adam ölmedi. Sonra anlatıyor, diyor ki, ölmek üzere insanlar Tanrı'ya yakarır, yardım ister diye tahmin etmiştim. Ama aslında birçok insan Tanrı'ya küfrediyordu, kızıyordu, suçluyordu ve öyle öldüler. Yani muhtemelen bu da onlarda alışkanlık yapmıştı. Son anda da böyle yapmışlar. Nasıl yaşadılarsa öyle de öldüler aslında. Yaşarken isyankar olan ölürken isyan eder. Çünkü her durumda isyan ediyorlar. İlginç değil mi? Altıncı melek. Tasını büyük Fırat ırmağına boşaltın. Gün doğuşundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağa benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü ve belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. İşte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. Üç kötülük krallara İbranice Armagedon denilen yere topladılar. Şimdi farkındaysanız taslar, dediğim tas, borazanlara benziyor. O zaman altıncı borazan aslında bu Fırat Irmağı'nın kurulmasına sebep oldu. Burada altıncı tas aynı yere geliyor. Fırat Irmağı her zaman doğuda bir sınırdı, tamam mı? Yani işte bu taraftaki, batıdaki medeniyetler için bir korumaydı. Dediler ki işte oradaki askerler, ordular bize gelemiyorlar. Çünkü büyük ırmak var. Tamam mı? O zaman ona güvendiler. Tanrı yerine buna güvendiler. O zaman burada Tanrı diyor ki onu kurutacağım o zaman. Yani güvendiğin dağlara kar yağmış gibi. Değil mi? Acaba senin güvendiğin şey nedir? Yani iyi ki bu var dediğin şey nedir senin hayatında? İyi ki bankada biriktirdiğin para var. Değil mi? Yani kötü günde en az ben ona başvurabilirim. Bazılarımız büyük gülüyor. Keşke olsa. İyi ki sağlığım var. İyi ki işte akrabalarım var. Kötü günde onlara başvuracağım. İyi ki en azından güzelim. Bazılarımız böyle. Yani bilmiyorum senin hayatında nedir bu Tanrı yerine güvendiğin şey, başvurduğun şey. Tanrı diyor ki onu kurutacağım. O zaman ne yapacaksın? Tanrı için bu kadar kolay. Ve sonra burada Armagedon'dan bahsediyor. Şimdi o topraklarda bu çok büyük bir ova, çok büyük bir düzlük. Yani eğer büyük bir savaş olacaksa ve çok ordu bir araya gelecekse bu çok uygun bir yer oluyor. O zaman simgesel olarak çok orduların topladığı yer anlamına geliyor. Yani er meydanında hesaplaşılacak. Yani şöyle düşünün, büyük bir imparator var, onun imparatorluğunda küçük küçük krallıklar var. Tamam mı? Ve bazen bu küçük krallık işte haraç ödemekten vazgeçiyor. Bu küçük krallık isyan ediyor. Bu küçük krallık imparatoru saymayacağını istiyor. Tamam, o zaman küçük küçük sorunlar var. İmparator o kadar büyük bir imparatorluğa bakıyor ki sürekli herkesin sorunları, yani aslında oraya gitmesi lazım, ezmesi lazım, çözmesi lazım, onun cebine bakması lazım ama sürekli bununla uğraşmak istemiyor. O zaman diyor ki bir gün bütün krallıklar bir araya gelsin, o zaman herkesin boyunun ölçüsünü alacağım ve açık hesap kalmayacak. Ve buradaki mecaz o. Son gün, son hesaplaşma. Bütün uluslar ve krallıklar Tanrı'nın huzuruna gelecek. Büyük bir hesaplaşma olacak. Ve o zaman bazen biz diyoruz ki ya Rab neden bunun icabına bakmıyorsun? Neden bu hükümetin sürmesine izin veriyorsun? Ya Rab ya Rab çözecek. Bir gün büyük bir hesaplaşma olacak er meydanında. Herkes olacak. İktidarda olan herkes orada olacak. Ve Rab her şey o zaman adil, son, tam ve mükemmel bir şekilde çözecek. Sonra bu ayet var, 15. ayet, bu çıplaklık ayeti. Tamam mı? Şimdi okuyacağım. İşte hırsız gibi geliyorum, çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. Ve şöyle anlıyoruz Hristiyan olarak, doğal olarak aslında Tanrı'nın önünde çıplayız. Yani Adem ile Hava günah işledikten sonra çıplak olduklarını fark etse utanç dünyaya giriş oldu. Tanrı'nın önünde utanıyoruz. Çünkü aslında bizi örtecek bir doğruluk yok. Ama hamdolsun ki İsa Mesih çarmıhta bizimle yer değişti. O doğrulukla giyinmiş olarak geldi. Ama aslında onun doğruluk giysilerini bize bağışladı. O çıplak olarak utanç içinde çarmıhta öldü. Ki biz etmesek bile onun doğruluğuyla giyinemedik. O zaman buradaki her bir imanlı kardeş işte Mesih'in doğruluğuyla giymiş olarak kendi kendimize bir doğruluk üretmeye çalışmayacağız artık. Mesih'ten gelen bir doğruluk var, değil mi? Mesih utancımızı örtüyor Tanrı'nın önünde. Ama buradaki resimde diyor ki bazen uyuyakalacaksınız ve uyuyakaldığın zaman bazen bu imanı işte üzerinden alacaksın, bir yana koyacaksın. Bazen imanlılar, böyle duymuşumdur en azından, bazen imanlılar diyor ki ya bıktım artık bu Hristiyanlıktan, bir hafta boyunca kafama göre takılacağım ya da bir ay boyunca ya da bir yıl boyunca işte biraz günah işleyeceğim, yani Kıbrıs'a gideceğim, kumar oynayacağım, doğmuyorum yani işte biraz kendime bakacağım, kendi benliğimi besleyeceğim, sonra imanıma döneceğim, devam edeceğim, tamam mı? Nedense Tanrı beni affedecek. Ama buradaki uyarı ne? Bazen o zaman imanımızı alıyoruz, bir yana koyuyoruz, işte günah işlemeye gidiyoruz. Diyor ki dikkat et, çünkü döndüğünde hırsız bunu çalmış olabilir. Değil mi? O zaman diyor ki dikkat edin, uyanık durun. Ama aynı zamanda bazen vaizler böyle ayetler çok seviyorlar. Çünkü korkutmaya kalkışıyorlar. O zaman kardeşler sürekli dua edin. Sürekli kiliseye gelin.
Hiçbir zaman hiç başka bir şey yapmayın diyorlar. Kontrol için korkutmaya çalışıyorlar. Çünkü hırsız belki gelebilir. İmanını belki çalabilir. Ve herkes korku içinde yaşıyor. Ben ilk iman ettiğimde öyleydim aslında. Yani dua etmeyi öğrendim ama aşırı bir şekilde yani yoruldum. Ya bir gün hatırlıyorum 18 saat dua ettim. Yani yatmadan işte işten geldim. Dua ettim gece boyunca dua ettim. Öbür gün işe gitmedim dua edeceğim. Ya ne kadar kutsalım. Korkuyorum yani iblis imanımı çalmasın diye. Ama yoruldum abi. Değil mi? O zaman böyle bir kutsallık olmaz. Böyle bir Hristiyanlık olmaz. O zaman dikkatinizi başka bir ayete çekmek istiyorum. Birinci Selaniklerden. Çünkü bence Selaniklerde böyle bir öğretiş dolaşıyordu. Hiç uyumayın. Sakın iblis senin imanını çalabilir diye. O zaman Pavlus bu ayetler yazıyor. Çünkü 1. Selanikler 5:2. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar her şey esenlik, güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Bu doğru. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değilsiniz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyur. Sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. Gündüze ait olan bizlerse iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Çünkü bu buradaki en önemli ayet var. Süper bir ayet. Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Anladınız mı? O zaman Mesih aslında bizim günah içindeki uykumuzdan uyandırdı. Ve biz şimdi ışığa aitiz, geceye ait değiliz. O zaman diyor ki gene oraya dönmeyin ama aynı zamanda korkmayın. İblis senin imanını çalamaz. Çünkü Tanrı seni kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Böyle bir tasarısı var. Devam ediyoruz. Yedinci melek. Sona yaklaştık. Tasını havaya boşaltı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses tamam dedi. Of, bir gün o sesi duyacağız. Tamam. O anda şimşekler çaktı. uğultular gök gürmeleri işilti. Böyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı. Ona ateşli gazabının şarabını içeren kaseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı. Dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. Şimdi büyük kent burada Babil, tanrısızlığın, insanların kibirinin ürünüdür. Tamam mı? Biz ne kadar güzel bir şey yaptık diyorlar. Tanrı yok edeceğim diyor. Değil mi? Yok edeceğim. Depremler, fırtınalar neden son alametlerin simgeleridir? Ki bunlar simge. Çünkü her şeyin yok edilişi ve sonra da yeni yaşamın filizlenmesinin bir işaretidir. Hatırlıyorum küçükken, Kıbrıs'tayken bir haftalık bir fırtınaya yaşadık. Tamam, bir hafta, 7 gün boyunca işte şimşekler çaktı, yağmur, rüzgarlar, ağaçlar böyleydiler. Yani biz evin içinde saklandık böyle, ne oluyor diye. 8. gün sabah tertemiz doğdu. Evden çıktık. Gökyüzü masmavi. Her şey yepyeni. Bütün kir gitti. Bütün toz gitti. Biz oradayız. Yani temiz toprağın kokusunu aldık. Ve diyor ki öyle olacak. Yani Tanrı bütün her şey yok edecek. Her şey temizleyecek. Her şey sökecek. Sonra işte biz İmanlılar olarak Mesih'le beraber yenilenmiş bu yeryüzünde yaşayacağız. Her şey yepyeni olacak. Yani yeni doğan bir bebek gibi olacak. Biliyor musunuz? Tufan, Nuh'un zamanında tufan, bunun bir işaretiydi. Yani Tanrı diyor ki, pişman oldum şu insanlığa. O zaman tufanı göndereceğim. Her şeyi yok edeceğim. Birkaç kişi kurtulsun gemide. Ama biliyor musunuz, günah yüreklerimizin içinde olduğu için o yok olmadı. O zaman Nuh gemiden çıkar çıkmaz yaptığı ilk şey neydi? Şarap yaptı, sarhoş oldu, kendini utandırdı. İşte insanoğlunun durumu ortada. O zaman her şey tertemiz oldu ama insanoğlu hayli kirli. Ama Tanrı'nın asıl kurtuluş planı, Mesih'te olan kurtuluş planı, bunun tam tersi oluyor. İlk önce yüreklerimizi yıkıyor, kurtarıyor, arındırıyor. Ve sonra biz onun tam tersini yaşıyoruz. Biz kutsal olarak kirli bir dünyada yaşıyoruz şimdi. Kurtuluş iki taksitle verilir. Biliyor muydunuz? Türkiye ya, her şey taksitle verilir. İki taksitle. Birincisi, Mesih'e iman ettiğin zaman Mesih'in kanı yüreğini yıkıyor. Onun kanı yüreğin üzerine dökülüyor. Yani biz sana iman etmek istiyorum. Artık kafama göre yaşamayacağım. Artık sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Sana yapışacağım dediğimiz zaman onun kanı çarmıhtaki akıtılan yüreklerimizi arındırıyor, yıkıyor, temizliyor, kutsallaştırıyor. Neden? Çünkü Tanrı yüreklerimizde yaşayacaktır artık. O zaman onun konutunu hazırlıyor. Sonra kutsal ruh geliyor, yüreklerimizde yaşıyor. Birinci taksit o. Ve bunu vaftizde bedenleştiriyoruz, değil mi? Eski hayatım öldü gitti. Yeni bir yaşamım var. Yani sudan geçiyoruz. Neden? Çünkü temizlendim. Yeniden doğdum. Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç. Kutsalım artık. Bana diyeceksin ki ben kutsal değilim. Bu hafta günah işledim. Ben de. Ama aslında daha önce bazen iyilik yapan günahkardık. Şimdi biz bazen günah işleyen kutsallarız. Büyük bir fark var. Yapımız değişti. Artık diyor 2. Petrus'ta tanrısal yapıya sahip olduk. Artık Adem'in DNA'sı değil Tanrı'nın DNA'sına sahip olduk ve gittikçe değiştiriliyoruz. Kutsallaştırılıyoruz. Ne güzel bir kelime. O zaman birinci taksit o. Ve şimdi Rab'in sofrasına yaklaşacağız. Bunu hatırlayacağız, anlayacağız. Mesih'in kanı yüreğimi yıkıyor, arındırıyor, kutsallaştırıyor. Ama hala kirli, zor, iğrenç bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Ama bu yedi tas bize ne hatırlatıyor? Bir gün Tanrı dünyayı da temizleyecek. Korkunç bir şekilde. Çünkü hak ettiğimiz bu. Temizleyecek. Sonra biz ölüysek eğer o günde uyanacağız. O er meydanında hesaplaşmaya gideceğiz. Ama çıplak olarak değil. Mesih'in doğruyla giyinmiş olarak orada olacağız. Ve sonra yenilenmiş bir yeryüzünde Mesih'le beraber yaşayacağız sonsuzluğa dek. O zaman Tanrı'nın kurtuluş planı bu kardeşler. O zaman iki soru var bizim için. Birincisi, Mesih'i kabul ettin mi? Onun kanı senin yüreğini yıkadı mı? Tanrı senin yüreğinde yaşıyor mu? Bugün bu karar verebilirsin. Bugün bunu yapacaksın. Kabul edebilirsin. Yüreğin kapısını ona açabilirsin. Evet, yüreğime gel. Temizle beni ve ben de yaşa diyebilirsin. Ve ikinci soru. O gün için hazır mısın? Yani uyumayalım kardeşler. Yani kutsallığımızı bir yana koymayalım. Tamam mı? O gün için hazır olalım. Çünkü Tanrı gelecek. Dua edelim bu dünyamız için, bu şehrimiz için. Seviyoruz. Birçok kişinin kurtulmasını istiyoruz. Uğraşıyoruz, dua ediyoruz. Biliyoruz ki Tanrı bunu yapacaktır. Çünkü bu sözler doğru ve kesindir. Amin.